Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün 2016'nın son programını yapıyoruz. Ve bu son programda Tuncay Birkan'la Refik Halid'i konuşmaya devam ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz Tuncay Bey. İlk programda Tuncay Bey'in derlediği Refik Halid'in makaleleri ve bu makalelerin hatta edebi türler olarak da kendi aralarındaki geçirgenliğini konuşmuştuk. Ortaya çıkan yeni Refik Halid portresini konuşmuştuk. Bu programda biraz Refik Halid'in edebiyatına değinmeye karar verdik. Şimdi beni hep çok şaşırtır Refik Halid. Hani dili kullanımı, onu konuşuruz ayrıca, zaten bambaşka bir şey ama bir defa çok kısa zaman dilimlerini tercih ediyor. Yani Nil Günü falan zaten mecbur kalıyor çok beğenildiği için. Hani o yüzden zaman uzuyor orada da. Çok kısa zaman dilimleri kullanmayı tercih eden bir yazar. Bu bana mesela hep ilginç gelmiştir. İkincisi de çok ilginç anlatım teknikleri buluyor.
Evet.
Yani o hikayelerinde de var, romanlarında da. Mesela çerçeve hikayeler kurmayı seviyor.
Ben onun o anlamda Ahmet Mithat'ın mirasçısı olduğunu düşünüyorum.
Öyle mi?
Doğrusunu söylemek gerekirse. O çünkü sever de zaten. Yani en fazla yazı yazdığı, hakkında yazdığı insanlardan birisi Ahmet Mithat. Ben Ahmet Mithat'ın da şimdilerde neyse kurtuluyor. Gördüğü ilgisizliğin hiç hak edilmemiş bir ilgisizlik olduğunu düşünüyorum. O da çok ilginç teknikler bulan bir insan, insandır. Refik Halid de onun geleneğini devam ettiriyor. Bence dediğiniz doğru. O da anlatım teknikleri konusunda her zaman şapkadan bir tavşan çıkarıyor.
Bir de de ilginç. Yine bugünle mesela karşılaştırdığımızda bu zaman meselesinde benim ilgimi çeken şey var. Mesela bugün yazarlar daha çok anlara odaklanmayı seviyorlar. Hani belirli bir an falan. Hı. Fakat yani Refik Halid ve kuşağında ki Tanpınar da, Nahit Sırrı da önce öyle bence. Bu kısa zaman dilimlerinde anlara odaklanmıyorlar. Hani o zamanın bir bütünlüğü var kendi içerisinde.
Şimdi daha çok fotoğrafçı gibi davranıyor şeyler.
Çok doğru söylediğiniz şey. Evet, ama onların böyle bir manzara yaratmak. Hani böyle bir tablo. Hani o tablo kelimesini de seviyorlar zaten hepsi.
Evet,
tablo.
Ama onu çok kullanıyorlar.
Levha. Levha. Evet. Değil mi?
Onu çok kullanıyorlar. Yani de böyle bir fotoğrafçının yaptığı gibi an yakalamaktan çok bir ressamın yaptığı gibi koca bir manzarayı oluşturmaya çalışıyorlar. Bunun için zaman harcamayı da göze alıyorlar bence. Onun sonucu da her zaman bence daha tatminkar oluyor. Söylemesi ayıptır. Şimdiki edebiyatçılara duydunuz.
Sözün meclisten içeri diyorsunuz içeri, yani. Evet. Dışarı değil. Şimdi biraz bu şey de ilginç. Özellikle İstanbul'a döndükten sonra ilk programda da konuşmuştuk. Popüler romanlar yazan bir yazar muamelesi görüyor diye. Fakat o yazdığı eserlerde de hem şey var, o sizin söylediğiniz şey çok önemli. Hani bir ressam gibi bir panorama vermek. Bir de böyle büyük anlatılar yani eski, antik çağlar, Side, böyle hikayelerin içinde yani kısa zamanlarda büyük anlatılar anlatmayı tercih ediyor.
2000 yıl anlatıyor.
2000'i.
2000 yılın sevgilisi.
Evet, 2000 yılın sevgilisi. Evet, mesela bu büyük anlatıları kurmasında hani bir nevi bir ütopya ya da var olan bir şeyi başka bir şekilde kurgulamak. Hani o ilk bahsettiğimiz 1940'larda evet bunlar Kemalistler ama hani var olan koşullar sebebiyle kendi politikalarını gündelik hayat içerisinden başka bir şekilde anlatmayı deniyorlar hikayesini 1950'lerden sonra. Çünkü bir büyük anlatı seven biri değil aslında yani Refik Halid. Bu 1950'den sonra hani bu çerçeve içinde çerçeve, yani aslında tek şeyi anlatmaktan hoşlanan bir adamken 1950'lerden sonra bu daha büyük ve çok şey anlatmaya başlayan bir yazara dönüşüyor. Ama hala zaman kısa. Mesela siz onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu 1950'lerde buna bir ütopya mı denilebilir ya da hani bir özlem mi? Nedir yani? Bilmiyorum. Mesela aklıma geldi.
Aslında birkaç şekilde değerlendirilebilir herhalde bu popüler romanları. Bir 1930'larda yazdığı iki tane romanı var. Çete ve Yezid'in Kızı. Onlarda daha çok rejime özür beyanını roman üzerinden yaptığı söylenebilir. Yezid'in Kızı o anlamda çok enteresandır. Benim yazmakta olduğum kitabın bir kısmında doğrudan doğru bir romanla bir rejimden nasıl özür dilenirin çok ilginç bir örneğidir. o da bayağı popüler kaygılarla da yazılmıştır. Ama muazzam sayfalar vardır. Evet. Her zaman Refik Halid'in romancılığı için söylenebilecek şey budur. Hiçbir zaman insanı çok tatmin olmuş bir biçimde bırakmaz. Fazla bazen okura taviz verdiğini düşünürsünüz falan. Ama her zaman da tatminkar sayfalar sunar. Uzun uzun bazen karakter tahlilleri olur. Bazen değil her zaman ama doğa tasvirleri olur. Bazen çok ilginç insanlık hallerini yakalaması olur. Bunlar o romanlarda da vardı. 1940'larda biraz daha ciddi, daha iddialı olduğu romanlar. Sürgün evet. ve bu anahtar ve bu bizim hayatımız. Onlar bence de zaten en başarılı üç romanıdır.
Evet, doğrusunu, kendisi de öyle diyor zaten.
Doğrusunu söylemek gerekirse. Onlar da daha ciddi bir, daha iddialıdır da zaten kendisi. Onları şey niyetiyle yazmıştır. Bir tür geleceğe bunlar kalacak diye yazmıştır. Ama bu bizim hayatımızdan sonraki, o da Hürriyet Gazetesi'nde ilk tefrika edilen romanlardan biridir. Nilgün'le birlikte daha başka bir çizgiye atlar. Orada tam anlamıyla popüler romancı kimliğini benimsediği söylenebilir. Ve o romanlarda da sizin dediğiniz türden her zaman yine ilginç şeyler yapmayı başarmıştır aslında.
Mesela bu popüler işte edebiyata kaymaları 1950'lerden sonra yazarların ki bu popüler kavramı da tabii ayrıca tartışmaya açık bir şey.
Aslında roman zaten popüler bir tür.
Evet evet yani tam da bu yüzden hani tartışmaya açık bir şey.
Kökeni itibariyle popüler bir tür.
Ve yazarların bu anlatma çabalarının kendisi şeye dönüşüyor. Hani okur önemli bir şey haline geliyor. Anladığım kadarıyla 1950'lerde bu tefrikalar, şeyler, büyük gazeteler, gazetelere satışları bayağı yüksek. Okur önemli bir şey haline geldiğinde de okura sürekli başka şeyleri farklı farklı anlatmak da sanırım yazarı ilgilendiren bir şey haline dönüşmeye başlıyor. Evet. Yani ben ne anlatırsam okur daha çok bu işin içine girer. Sanırım bu 1950'lerdeki yani edebiyat ortamında okur yazarların muhayyilesinde hiç olmadığı kadar önemli bir yer işgal etmeye başlıyor.
En azından belli bir kesim için öyle. Bir yandan da tam da o modernist denebilecek zihniyetin de ortaya çıkmaya başladı bir dönemdir o. İkisi birden yani okurun varlığı karşısında alınmış iki genel pozisyondan evet, bahsedilebilir belki. Bir daha işte yenilik gibi işte küçük dergi gibi o zamanın daha küçük dergilerinde edebiyatçılık yapmayı tercih eden. Yani okurun kaygılarını kendilerini basitleştirdikleri düşündükleri için tamamıyla reddeden daha modernist kesim vardı. Ve onlar dergi edebiyatçısıdır zaten.
Evet.
Bir de gazete edebiyatçıları var.
Evet, çok güzel.
Yani onun devamını sürdürenlerden biridir. O gelenekten 1950'lerde onlar da okurların kaygılarını bence öncelikle anlatmaya çalışmışlardır. Peyami Safa'nın Selerber Bedi adıyla yazdığı 30'lardan itibaren yazdığı yazılarda hep asıl sorun özgürleşen kadınla ne yapacağız?
Evet, bu çok önemli.
En büyük sorun özgürleşen kadın bizi tercih etmezse, bize numara çevirirse, bizi bir sever gibi yapıp da bir sevmezse falan. Ya. Biz şimdi ne yapacağız? En çok işlediği tema da şeyin mesela Refik Halid'in bütün romanlarında bir kadının bir erkek karakteri sevip sevmediğine bir türlü karar veremeyiz.
Evet.
Yani bunu çok kullanır. Değişik çeşitlemeler yapar. Yani bir sever gibidir. Olumlu yorumlar sürekli şey. Bir noktadan sonra aslında onlar bir bağımsızlığın işaretleridir. Yani kendisinin denetleyemediği bir kadının bir tür hep taming of the shrew şey. Yani bir hırçın kız vardır. Onlar aslında eninde sonunda da verilmiş bir ödün olarak bu okur beğenisine hemen hepsi de tame olurlar. Yani ehlileşirler.
Ehlileşir.
Yani bu tür romanların sonunda ve insanları şu anda modern zevkleri olan insan okurlar olarak baktığımızda Refik Halid romanlarında özellikle kadınlardan duyuyorum bunu. Rahatsız eden şeylerden bir tanesi budur. Ama o zamanın şeyidir ve daha çok insanlara bir tür rol modeli de sunmaya çalışır. Yani kadınlar da çok okur Refik Halid'i zaten. Yani sadece erkekler değil. Onlara da aslında oradan bir şey de sunmaktadır aynı zamanda. Bir de öyle bakıldığı zaman o kadar da hani çok aşırı tutucu denemeyecek şeyleri vardır. Özgürlükler tanır yani şeylerini. Kadın karakterlerini.
Evet, bugün de bir ara vereceğiz programın ikinci bölümüne geçmeden önce. Bugün sizden bir şey çalalım. Sizin istediğiniz bir şey. Tamam. Ne çalalım, ne istersiniz?
Yani Refik Halid'in ruhunu iyi anlattığını düşündüğüm bir ismi var şarkının. O yüzden o olsun istiyorum. Two Shots of Happy, One Shot of Sad. Frank Sinatra ile Bono'nun düeti.
Peki.
Two shots are happy, one shot are sad. You think I'm no good? Well, I know I've been bad. Took you to a place, now you can't get back. Two shots are happy, one shot are sad. Walk together down a dead-end street. We were mixing the bitter with the sweet. Don't try to figure out what we might have had. Just two shots of happy, one shot of sad. I'm just a singer, some say a sinner, rolling the dice, not always a winner. You say I've been lucky, well hell, I made my own. Not part of the crowd, but not feeling alone. Under pressure, but not bent out of shape. Surrounded, we always found an escape. Drove me to drink, but hey, that's not all bad. Two shots are happy, one shot are sad. Guess I've been greedy all of my life. Greedy with my children, my lovers, my wife. Greedy for the good things as well as the bad. Two shots are happy, one shot are sad. One shot of sad. I'm not complaining, baby, I'm glad. You call it compromise, well, what's that? Two shots are happy, one shot of sad. Two shots are happy, one shot.
Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Tuncay Birkan'la Refik Halid'i konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi zaten hani anlatma, dil meselesini ilk programdan beri konuşuyoruz. Biraz böyle hani aslında biraz hikayelere geçmek istiyorum ama sizin son söylediğiniz şey çok önemliydi. Hani bir rol model olarak kadın karakteri yaratması ve ya bu kadın bizi beğenmezse hikayesi ne olacak? Aslında bu Türk edebiyatında ilk bu hani modern tırnak içinde romanın ortaya çıktığı Halit Ziya'dan itibaren bir sorun galiba. Bu arzuları olan kadın böyle bir hani bir dakika.
Özgürleşen evet. Kadın.
Özgürleşen kadın evet bir dakika hani burada bir duralım. Burada ne oluyor hikayesi. Bu erkek yazarları hep rahatsız ediyor. Kadınları da ediyor aslında. Evet. O halde ederken gerçi Nezihe Muhittin'i etmez. Mesela Suat Derviş'i de pek etmez. Bu
tabii
hikaye.
Doğal olarak.
Onlar biraz daha farklı duruyorlar. Bu önemli. Bir de mesela Yatık Emine bu açıdan mesela hikayelerine geçerken. Ha. Orada ortaya koyduğu kadın figürü hem yani bizim edebiyatımız için unutulmaz bir figür.
Kesinlikle
bence
öyle.
Yatık Emine. Bir de bir kadını öyle anlatmak, hani sadece bir kadının düştüğü durum, yani yoksulluk,
maruz
çaresizlik,
kaldı.
Maruz Felak. Kaldı ve ısrarla hani onu şey yapıyor, birçok şeye maruz bırakıyor aslında.
Evet,
yani
olabilecek
hikayeyi.
En kötü şeyler evet, hepsi birden.
Sürekli maruz bırakıyor. Mesela bunu nasıl değerlendirirsiniz? Hani çünkü şey romanlarında yarattığı kadınlardan çok farklı bir kadın. Şey, Yatık Yemin, en azından baş karakterlerden.
Evet, yani aslında ben eninde sonunda Refik Halid'in muhafazakar olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Doğrusunu söylemek gerekirse. Yani yazarken bir yerlerde kendisini olduğundan böyle muhafazakar gibi göstermek istemez ama hı-hı, muhafazakardır cidden. Yani kadınların da onu bizim doğuştan kadıncı cildine yazdığı ön sözde Aslı Biçen çok iyi anlatmıştı. Evet. Kadınların özgür olmasını istiyor ama eşit olmasına pek tahammül yok. Kadınlar evet, en çok yine de en azından şeye göre, Yatık Emine'deki portreye göre, yani sürekli koşulların kurbanı olan kadından erkeklerin dünyasını alt üst eden fan fatallere, dişi örümceklere falan geçişi, o anlamda kendisi adına bir tür şey, koşullara verilmiş bir ödün aslında, hı-hı, bakarsanız. Hı-hı. Yani bence şey değil. Ya 1910'larda en fazla bunu yazabileceğini düşünüyorum. Hı-hı. Yani o karakterleri evet, 1910'larda yazamazdı. Yani toplumsal koşulların orada ciddi bir etkisi var. Çünkü o kadınlar artık hakikaten zaten hayatın içindelerdi. O yüzden de yani Yatık Emine'nin başına gelmedik felaket kalmaması çok evet, şaşırtıcı değil.
Bir taraftan şey de var, bu hikayelerde zaten hani memleket hikayeleri memleketin çeşitli coğrafyalarında taşradaki insanları anlatıyor ve hani belki romanlarında o çok rastlamadığımız mizahi unsurlar hikayelerinde daha görünür hale geliyor ki hani bu programda maalesef çok kısıtlı olduğumuz için zamanımız hiç o mizah tarafını maalesef
vurgulayamadık
ama yani bu anlatıda mizah ve hani mizahın da bir nevi ne diyeyim, anlatı içinde kendi sesini duyurmanın bir yolu olması. Mesela bu Refik Halid için düşünülebilir mi? Yani kendi sesini kurmak, mizahla asıl söylemek istediği şeyin yine bir strateji olarak ortaya çıkması.
Öyle, kesinlikle öyle. Yani mizah yazarı olarak da zaten getirdiği bir sürü yenilik vardır aslında Refik Halid'in. Özellikle Ay Dede'de bunun zirveye çıktığı söylenebilir ama daha önceki Cem ve Kalem dergilerinde de yeni bir siyasi hiciv yapma formunu icat eden kişi bile olduğu söylenebilir. 1910'lardaki en büyük icatlardan bir tanesi odur aslına bakarsanız. Hatta bazıları şey der, yani bize meşrutiyetin getirdiği sadece iki tane isim vardır. Birisi Refik Halit'tir diye, birisi Yakup Kadri diye söyleyenler var. Orada da yani Ay Dede'de başka tür bir mizahın mümkün olabileceğini, daha incelikli, hı hı, daha böyle bıyık altından gülen bir mizah mümkün olabileceğinin ilk örneklerini de verdiği söylenebilir. Ve bu bakış açısı aslında onda hep vardır. Hı. Aslında deminki çaldığımız şarkıyla ilgili de belki bir şeye varıyor. Hüzünlü bir insandır bence Refik Halit. Hı hı. Yani kaçmayı sever. Hüzünle fazla birlikte yaşamayı sevmez. Mizahçıların da çok büyük kısmında bu vardır aslında. Hmm. Yani bir mesafe koymanın yoludur onlar için mizah. O acı gerçekliklerle başa çıkmak için. Refik Halit de o yüzden sık sık başvurmuştur buna.
Evet ama yani, mesela romanlarında pek bunu yaptığı söylenemez sanırım, değil mi? Bu mizah unsurları.
Evet.
Hikayelerde evet, o ilk dönemde dediğiniz gibi yeni bir mizahçılıkla birlikte ortaya çıkan bir şey var ama romanlarda böyle daha ciddi bir, evet yine hüzünlü uzak ama daha ciddi bir şey. Belki o söylediğiniz hani rol modeller yaratmak. Ve hani o ne bileyim Tanzimat'ın o son dönemden itibaren romancının aynı zamanda bir hani yeni bir hayat sunan insan olması. Modeli de herhalde Refik Halid'in çok sıyrılabildiği bir model
değil. Orada daha ciddi takılıyor kendince aslında. Hem bir yandan kendini mümkün olduğunca orta kademe bir edebiyatçıymış gibi sunmaya çalışıyor. Mesela bütün röportajlarında bunun altını çizer. Bizim bütün edebiyat tarihi kitapları da bunun olduğu gibi alır. Yani sanki o dediğini hakikaten yapmış gibi sadece. Bunu yapabildiği yerler var, yapamadığı yerler var. Kendisinin hedeflediğinden daha yükseklere çıktığı çok vardır.
Evet.
Kendi romanlarında. Kendi hedefini tutturamadığı yerler de çok vardır. Hı-hı. Bazı romanları gerçekten çok kötü sayfaları vardır. Çok yazılamamış. Hep de böyle bir telaşla üretilmiş şeyler olduğunu düşünmek lazım bunların. Hı-hı. 1950'li yılların ilk 6 yılına sıkışmış 15 küsüre yakın neredeyse 12 küsür, evet, 10 tane. Fazla. Ondan fazla roman olduğu kesin. O kadar roman yazarken de bazen şey yapamıyor ve bunların hepsinin ben çok aşırı planlanıp bir planın icrası havası taşıdığını düşünüyorum bazılarının.
Hı-hı.
Bunu yer yer şey yapabilen, gevşetebilen mesela Kadınlar Tekkesi'nde daha ilginç şeyler vardır. Bugünün Saraylısı bence en iyi kitabıdır.
Evet.
1950'den sonra yazdığı. Daha başarılı olduğu örnekler ama çok başarılı olamadığı başka kitapları da var. Ama bunlar böyle seri halinde talep gelmiştir. Çünkü şey belki bir de böyle bir anekdotu da vermek lazım. Bu ilk kurulan popüler yayın evlerinden biri olan Çağlayan Kitabevi yayıncılığa Refik Halid'in Yer Altında Dünya Var kitabıyla başlamıştı. Ve o kitap bir haftada 50 bin falan satmıştır.
O muazzam bir rakam.
Yani muazzam bir rakam olduğu için ondan sonra sürekli ondan bu tür talepler, o taleplere yetişmekte zorlandığı söylenebilir yani.
Evet, doğru. O zaman dediğiniz şey oldukça mantıklı. Bir de şimdi siz söyleyince dikkatimi çekti. Bu 1950'lerden sonra hani dediğiniz şey vardı ya, bu kadınlar bu adamları seviyor mu sevmiyor mu? Biz buna bir türlü emin olamıyoruz. Hani şüphe ve aslında asıl anlatılanın bize anlatılan şey mi olduğu. Bir de bu gerçeklik hani meselesi bayağı bir ne denir, sorun olmaya başlıyor Refik Halit'te. Yani sadece kadının adamı sevip sevmediği değil.
Bir de
hani
bütün gerçekliğin
kendisi. Evet, bütün gerçekliğin kendisi bir sorun olup olmadığı. Bu yine yani sürekli hep aynı şeyleri anlatıyoruz ama hani aynı kuşak oldukları için. Yani Nahit Sarı'da, Peyami Safa'da, onlar da Tanpınar'da mesela. Onlarda da benzer bir ruh hali ortaya çıkıyor.
Meğerse bir rüyaymış.
Evet, meğerse her şey bir rüyaymış.
Bir rüyaymış. Hani? Bu genelde bazen şeydir, beceremediği zaman kimi zaman kurguyu yapan çizgi romanlardan tutun da bir sürü yerde vardır bu da. O zaman özellikle tercih edilen bir şeymiş gibi de. Yani tam da şeyin içinde anlatamayacağı özgürlükleri tanıdığı için karakterlerine ya da acayip olaylar cereyan ettiği için ve onları anlatmak istiyor. Ama gene de bir tür gerçekçilik iddiasını koruma sığınağı olarak meğerse bir rüyaymış gibi romanları olduğu söylenebilir.
Evet, benim mesela beni de çok şaşırtan romanlarından bir tanesi hani bu yine son dönemlere doğru Ayın 14'ü romanı mesela.
Evet, bence de çok başarılı bir romandır.
Çok başarılı ve neredeyse hani bence bir polisiye yani. Evet. O çok muamma da oldukça başarılı bir şekilde, hani tesadüf yok. Hiç tesadüflere neredeyse yer vermiyor.
Yani, evet.
Her şeyi böyle bir şüphe içerisinde anlatmaya devam ediyor ve hani hep şeydir ya, polisiyelerde işaret eder suçlu bu. Şaşırtır okuru. Evet. Onları da çok, beni çok şaşırtan kitaplarından birisi olmuştu ve hiç mesela polisiye tarihinde de yoktur Refik Halit. Hiç adı bile geçmez.
Geçmez. Bir de o kitaplarla ilgili başka bir sorun belki.
Öyle mi?
O Ayın 14'ü gibi kitapları, 1980'lerde yayınlanmış kitapları tefrikalardan farklıdır.
Öyle mi?
Tefrikalardaki dili yine oğlu tarafından muhtemelen Ender Karay tarafından sadeleştirilerek o zaman verilmişti ve hala onlar basılmakta. Yani o tefrikaların bulunup, ben bazılarını buldum ama hepsini bulamadım. Ayın 14'ünü bulmuştum. Ayın 14'ünün mesela yeni baştan onun tam diliyle tam diliyle yayınlanması falan gerekir.
Kesinlikle.
Ki hakikaten de dediğiniz gibi o bence en enteresan, çok başarılı enteresan kitaplarından biridir. Yani yapmak istediği şeyi yapabildiği kitaplarındandır.
Evet, tam da sizin söylediğiniz şey, hani bir şeye kaçmak yerine hani oturmuş ve ya, hani tabii şeyi bilemiyoruz. Sizin dediğiniz gibi tutturmuş mu artık arada onu o kadar yazı tecrübesinden sonra yoksa şey değil diye. Tuncay Bey maalesef tabii süremiz bitti. Yani Refik Halit'le ilgili konuşacak
İlgi
çok şeyimiz. Evet
yani
ama sayenizde yani ben gerçekten çok büyük bir hayranlık duyuyorum yaptığınız işe. Yani Refik Halit'i çok şanslı size rastladığı için. Bu maalesef birçok yazara nasip olmuyor böyle bir şey ve o yazıları okumak hepimiz için yani bütün hem edebiyat severler için hem de Refik Halit'i tekrar hatırlamak, başka yönlerini öğrenmek için çok önemli. O yüzden biz okurlar olarak da size çok teşekkür ederiz.
Teşekkür ederim.
Ve programımıza geldiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Ve umarız kitabınızı yazdıktan sonra sizi burada tekrar ağırlarız. Çok isteriz.
İnşallah.
Hoşça kalın. Görüşmek üzere.